Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırkambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu yorumlayacağız, müzakere edeceğiz Ergün Hocam'la birlikte. Ki bu konular yazı halinde 11 Mart ve 15 Mart'ta Yeni Şafak gazetesinde yayımlandı. İlk ele alacağımız konu, gavur kapısına düşmek ya da düşürülmek başlığını taşıyor. Biliyorsunuz Müslüman göçmenler bugünlerde Yunanistan kapılarında bir mücadele veriyorlar. Yani Yunanistan sınır kapısından geçip Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Geçen hafta da bu konuyu konuştuk. Tabii bunun bir göçmenler açısından bir zorluğu var, bazı rezillikleri var, içine düştükleri dehşet verici durumlar var. Bunu konuştuk. İdlib'le ortaya çıktı biraz daha bu. Belki Türkiye'nin İdlib'de içine düşürüldüğü duruma karşı kullandığı bir karttı bu sınır kapılarını açmak. Ama buna konu olan Müslüman göçmenler bazı zorluklar yaşadılar. Bunu yine bugün konuşmaya devam edeceğiz. Yani bu özellikle Müslümanlar gavur kapılarına düşmüş durumda. Hocam bunu evet. Siz de kullanıyorsunuz zaten. Gavur kelimesinin kafir kelimesini de kapsayan çok sosyolojik geniş anlamları var değil mi hocam? Evet. O yüzden rahatça kullanıyoruz bu kelimeyi.
Evet.
Ezanın okunduğu kendi topraklarından, İslam beldelerinden, Darul İslam'dan gayrimüslimlerin topraklarına doğru bir göç söz konusu. Kim düşürdü Müslümanları? Yani bu gavurların kapısına nasıl düştüler, nasıl düşürüldüler? Bunun sebeplerine geçen hafta da kısmen konuşmuştuk. Bugün bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Programımızın ikinci bölümünü de yine hem dünya hem de ülkemizin gündemini meşgul eden korona virüsüne ayıracağız. Ama tabii biz burada tıbbi sebeplerini, alınacak önlemleri konuşmayacağız. Bu biraz hekimlerin işi. Biz bilimin salgınları bitirdiğini söyleyerek insanları tanrı ilan edenler nerede? Başlıklı yazı üzerinden, Ergün Bey'in yazdığı yazı üzerinden belki bilim insanın bütün dertlerine çare mi? Bilim bu kadar gelişti, insanlık ilerledi, teknoloji ilerledi. Ama insan huzurlu mu, mutlu mu, sağlıklı mı, ölüme çare buldu mu ya da ölümden kaçış mümkün mü? Ölüm korkusuyla, ölüm korkusu kaygısıyla başa çıkabiliyor mu? Biraz bunları konuşacağız programımızın ikinci bölümünde de. Hocam 11 Mart'ta gavur kapısına düşmek, düşürülmek başlıklı bir yazı kaleme aldınız. Diyorsunuz ki Müslüman göçmenler Yunanistan kapılarında rezilliği bütün dehşetiyle yaşıyorlar. Kurşun yiyorlar, gaz yutuyorlar. İlaçlardan, gaz bombalarından nefessiz kalıyorlar. Ki bunlar Afganistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten ve Suriye'den gelen insanlar. Müslüman beldelerden geliyorlar ve yurtlarını terk ediyorlar ki bu yurtlar beş vakit ezan okunan yurtlar, doğdukları yurtlar Müslümanların, evet. Atalarının mezarlarının üzerinde ikamet ettiği yurtlar, hatta bu yurtların birçoğunda büyük İslam alim ve sufilerinin türbeleri var. Evet. Yani evet. Bütün hafıza orada hocam,
orada.
Hafızayı evet. Orada evet. Bırakıp evet. Geliyorlar. Müslümanlar niye hocam gavur kapılarına düştü?
Evet, bu bence hakikaten çok temel bir soru. Müslümanların bugün kendilerine sorması gereken bir soru. Gavur kelimesini derken biz burada insanları aşağılamak gibi bir amaç taşımıyoruz. Bu bizim dediğiniz gibi bizim kültürümüzde kullanılan çok önemli bir kavram. Yani bu kavram nasıl Avrupalılar tarihte Türklere, Müslümanlara barbar demişlerse, belli bir ötekileştirme varsa, Müslümanlar da burada aslında sadece bir ötekileştirme değil, kendi dışında olan kültürleri tanımlamak için kullandıkları bir kavramdır. Biraz pejoratif bir kavram ama Yani
kafir
öteki,
kelimesinden farklı. Farklı sanki şey, onun yerine kültürel, onun muadili gibi kullanıldığı varsayılıyor ama kavram. Kafirden farklı bu.
Farklı. Biz tabii şunu belirtmemiz gerekiyor bizim. İnsanlar bir ötekiyle beraber yaşarlar hayatta. Müslümanın ötekisi de gavurdur. Bu kültürel olarak bir gerçektir. Öteki ayrı, ötekileştirme ayrı. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Biz tamamıyla her şeyle bir beraber iç içe değiliz. Farklılıklarımız var. En temel farklılığımız da Müslüman olup olmamak üzerinde, hak ve batıl üzerinde tanımlanır. O nedenle biz de bu kavramdan yararlandık ve hakikaten Müslümanların dediğin, yani o soru çok önemli. Neden gavur kapısında ve yurt Müslüman için nasıl bir anlam ifade ediyor? Burada Müslümanlar evet kendi canlarını korumak için Suriye'de olduğu gibi yurtlarını terk ediyorlar. Çünkü ölümle yüz yüze yaşıyorlar. Bir takım babalarını, kardeşlerini, akrabalarını kaybetmişler. Evleri başlarına yıkılmış. O nedenle orayı terk etmek gibi bir durumu yaşıyorlar. Bu anlaşılır bir şey. Ama sadece ölümle, bombayla, yıkımla karşılaştıkları için terk etmiyorlar. Aynı zamanda daha iyi hayat şartları, daha iyi ekonomik imkanlar, daha güzel yaşam standartları. Bunun için de bu gavur kapısına gidiyorlar. Fakat Müslümanların burada hakikaten biz hepimiz buna dahiliz. Dönüp kendimize bakmamız, düşünmemiz gerekiyor. Bir Müslüman için yurt nedir? Bir Müslüman için vatan nedir? Bir Müslüman için Müslüman kapısı nedir? Bir Müslüman için gavur kapısı nedir?
Evet.
Bunlar çok önemli. Çünkü biz hakikaten bir Müslüman vatanda yaşamazsak ve hayatımızı hep gavur vatanda yaşamaya mahkum edersek, bu çok meşru bir hayat değil aslında. Daha güzel arabalarımız olur, daha güzel elbiselerimiz olur, daha güzel diğer şeylerimiz olur. Ama o İslam'ın hafızasını üzerinde taşıyan vatanın ruhundan, kültüründen, anlam dünyasından uzak oluruz. Yani o camilerin ezanları diyelim. Temel İmam-ı Şafii'nin yaptığı tanım budur ve çok ben beğendiğim, hoşuma giden, tercih ettiğim bir tanım. Darul İslam, yani İslam vatanı, İslam beldesi üzerinde Allah'ın adının anıldığı, ezanların okunduğu topraklardır. Şimdi biz bu toprakları, ezanın okunduğu toprakları önemsememiz gerekiyor. Bir Müslüman içinde İslam inancını, duyarlılığını taşıyorsa, gavur ellerine gittiği zaman ezanın ne kadar önemli olduğunu hisseder hakikaten. Bir iman pırıltısı varsa.
Evet.
O nedenle Müslümana düşen de hayatını, bütün hayatını uzun vadede ezanın okunduğu beldelerde geçirmektir. Hayatını yine çocuklarını, büyüyecek çocuklarını, yine o vatanın ruhunu oluşturan o cedlerimizin türbeleri, sufilerimizin ve alimlerimizin içinde yer aldığı külliyeler, tarihi mekanlar, kültürel mekanlar, bunlarla beraber haşir neşir olarak yetişmek, yaşamak. Vatanı yoksa sadece toprak, yoksa altındaki zenginlikler, petrol, üstündeki güzel mevsimler vatanı vatan yapmaz yani bir Müslüman için sadece. Vatanı vatan yapan değerlerdir, anlamlardır, ezandır, imandır. Tamam mı? O fetihlerle birlikte Müslümanlar bir yeri kendilerine vatan yaparken bu damgalarla damgalamışlar. Yani İstanbul'da neden İstanbul'un en yüksek tepelerinde camiler var? Değil mi?
Evet.
Ecdadımız buraya Müslüman mührünü vurmuş. Yani en büyük değer verdiğimiz şey imandır, İslam'dır, ezandır. Ve en görülecek yer, en günün ilk başladığında güneşin ışığının selamlayacağı yer o kubbelerdir ve minarelerdir.
Evet.
Müslümanlar da nereden bakarsa baksın, gözlerine çarpan yer oralar olacak. Kulaklarına çarpan yer oralar olacak. Bu devam ettiği müddetçe İstanbul bir İslam vatanı olur. Bir İslam yurdu olur. Bu bütün beldeler ve vatanlar için düşünülecek bir şey. Ama Müslümanlar bugün büyük bir herc-merc yaşıyorlar. Yani efendim Malezya'dan tutun da işte efendim Balkanların iç bölgelerine kadar.
Kafkaslara kadar.
Kafkaslar. Güney, Afrika.
Afrika.
Değil mi? Bütün buralarda nüfus çoğalıyor. Sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ve Müslümanlar gavur beldeler kapılarına akın ediyorlar. Yani bizim dönüp kendimize bakmamız gerekir. Hani o bir ayet-i kerime var ya. Ey insanlar nereye gidiyorsunuz? Değil mi?
Evet.
O kadar muhteşem bir ayet ki yani.
Fe eyne tezhebun.
He. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Ey insanlar nereye gidiyorsunuz? Kardeşim yola düşmüşsün. Diyorsun ki işte ben gideceğim daha iyi araba alacağım. Daha iyi doktora yapacağım.
Çocuklar iyi eğitim alacak.
Ya nereye gidiyorsun kardeşim? Orada ezan yok. Orada o dediğimiz anlamlar yok. Değerler yok. Orada aynı zamanda madde bağımlılığı var, alkolizm var, fuhuş var.
Aile dağılıyor.
Aile dağılıyor. Bak kardeşim bir düşün nereye gidiyorsun? İslam vatanlarını, İslam beldelerini boşaltmamak lazım. O İsmet Özel'in güzel bir şeyi vardı ya. Gitmiyoruz burada kalıyoruz 28 Şubat'ta. Çok doğru bir şey yani. Bir söz ve doğru bir tutum yani. Bizim hakikaten hepimiz bazen üzülüyoruz. Ülkemizde, topraklarımızda, beldelerimizde yapılanlara üzülüyoruz. Tepemiz atıyor. Böyle de olmaz diyor. Başımıza atıp gideceğiz diyoruz. Ama kardeşim bu iktidarlar, bu siyasiler, bu zalimler gelip geçicidir. Asıl olan bu vatan topraklarının hakikaten ezanıyla, anlamıyla, kültürüyle, imanıyla korunması ve sabırla, bunun içinde sabır içinde olmak. Hani sabır diyoruz ya, Ebu Hanife ekolü, sabır ekolü diyoruz. Sabretmek. Bizim evet hicret de Müslüman için var. Kur'an'da geçiyor. Yani yeryüzü sizin için mescittir diyor Allah, değil mi?
Evet.
Bir yerde başınıza bir bela geldiğinde, sıkıntı duyduğunuzda inancınızı yaşayamama. Bak temel şey bu. İnancınızı yaşayamama durumuyla karşılaştığınızda hicret edebilme durumunuz olur. Ama hakikaten hicret gavur kapılarına giderek yapmak, bir yandan da Müslümanlar kendi üzerinde düşünmeli. Yahu gavurlar bize inancımızı özgürce yaşama imkanlarını sunuyorlar. Bu ne halimiz kardeşim? Biz kendi topraklarımızda başka İslam beldelerinde giderek bunu yapmak yerine, mesela bir dönem Türkiye'de insanlar Medine ve Mekke'ye göç hicret ediyorlar. Ali Ulvi kurucu, Allah rahmet etsin, onun hatıralarını okuduğunuz zaman 1930'larda bir ulema ailesi ikide bir baskı görüyor. İkide bir bilmem, bunlar dini eğitim faaliyetlerini yürütüyorlar, engelleniyorlar. Talebelere medreseler kapatılıyor, camiler Türkçe ezan, caminin içinde bile İslami eğitimi engelliyorlar. Bu ulema ailesi de karar veriyor, hicret ediyor Medine'ye, Mekke'ye. Bu anlaşılır bir şey bak. Ama Berlin'e, Londra'ya, Amsterdam'a hicret etmeyi düşünmüyor yani Ali Ulvi kurucunun ailesi. Bu da önemli bir şey bak. Ve Müslümanlar bugünkü durumda gavur kapısına gidiyorlar. Bu ve Müslümanların da çok ibret alması gereken bir şey. Bizim çok ibret almamız gereken bir şey.
Sürgün de aslında değil mi hocam? Mesela Osmanlı hanedanı sürgüne gönderiliyor. Yani o gavur kapısına gitmek eman dilemek değil, bir sürgün.
Bir sürgün yani.
Yani o son Osmanlı yani padişahların o yurt dışına gönderilmesi, şehzadelerin gönderilmesi bir sürgün olarak da adlandırılıyor. Yani aslında bizim zihnimizde o topraklara birini göndermek, sürgüne göndermek.
Tabii,
şimdi eman diliyoruz.
İslam memleketlerinden sürgün ediliyorsun.
Yani. Evet.
Ezanlardan uzaklaşıyorsun.
Uzak kalıyorsunuz.
Camilerden uzak kalıyorsun. Bayramlardan uzak kalıyorsun. Düşün.
Tabii atalarınızın mezarlarından uzak kalıyorsunuz.
Cedlerinin mezarlarından uzak kalıyorsun. İrfan ehlinin insanlardan uzak kalıyorsun. Bu bir sürgündür. Çok doğru diyorsun.
Atalarınızın mezarı neredeyse aslında vatanınız sizin orası.
Yani, öyle yani.
Hocam ben bir de şunu da sormak istiyorum. Yani yine bu konu üzerinden. Evet, bir bilinç oluşturmamız gerekiyor. Yeni bir siz yazınızda da diyorsunuz hani cihan siyasetine yönelik bir bilinç oluşturmak gerekiyor. O bilinci kaybettiğimiz için biz biraz da buradayız.
Tabii.
Bizim tabii bu göçmenler sosyoekonomik olarak, kültürel olarak, eğitim olarak alt seviyede insanlar. Gerçekten hani bir yere tutunamamış insanlar. Çok kaldı ki kendi topraklarında da olsalar kültüre, medeniyete hani çok katma değerleri de olmayacak kardeşlerimiz belki de bu Müslümanlar. Bunlar şimdi batıya yöneliyorlar. O medeniyete, kültüre bir hayranlıkla, o ekonomiye bir hayranlıkla yöneliyorlar. Bu batı da şu bilinci de güçlendiriyor değil mi? Biz farkına varmadan o bilincin güçlenmesine de destek oluyoruz. O da şu, ya görüyor musunuz işte bizim yani en ekmel kültür, medeniyet biziz.
Tabii.
Bak insanlar işte fevç bizim medeniyetimize, topraklarımıza koşuyorlar, geliyorlar, burada yaşamak istiyorlar. Biz aslında böyle bir bilinci de farkında olmadan güçlendiriyoruz değil mi hocam?
Öyle. Yani bu tamamıyla öyle. İnsanlar diyor ki siz işte İslam şöyledir diyorsunuz, böyledir diyorsunuz ama insanlar daha güvenli yaşamak, daha hak ve hukuk, adalet de inanarak yaşamak, işte rızkını temin etmek için yaşamak.
İyi eğitim almak için.
Buraya geliyorlar,
buraya geliyor.
Bize geliyorlar, bize itimat ediyorlar, bizim adaletimize inanıyorlar. Bizim refah toplumumuza inanıyorlar.
Ya.
Yani böyle bir realite var. Ve burada hem hakikaten bu İslam beldelerinin, İslam ülkelerinin, Müslüman toplumların önde gelen alimlerinin, siyasetçilerinin, devlet adamlarının çok büyük mesuliyeti var burada. Yani bu bunların hani toplumun önde gelenleri diyoruz ya, önde gelen insanların bunu düşünmesi gerekiyor. Biz bu toplumları neden buna yani Müslümanları gavur kapısına mahkum ediyoruz? En büyük mesuliyet onların aslında. Ve burada dediğimiz gibi bir cihan devleti yokluğu yaşanması temel meselelerden birisi. Osmanlı bir cihan devleti olduğu sürece Müslümanlar hiçbir zaman başka topraklara gidip yaşamaya tenezzül etmediler. Yani büyük tüccarlar gitti ticari faaliyetler için. Askerler fetihler için gitti, seyyahlar gitti, elçiler gitti. Bunun dışında Müslümanlar kendi topraklarında, vatanlarında, ezanlarında mutmain insanlardı. Hoşnut insanlardı. Ama cihan devletimizi kaybettikten sonra bizim topraklarımız talan edildi. Zenginliklerimize el kondu. Aynı zamanda bu sadece maddi zenginliklerimize el konulmakla kalmadı. Beyinlerimize, mütefekkirlerimize el kondu. Onlar batıya hayran kaldılar, oraya kaçtılar. Yeterince kendi toplumlarıyla ilgilenip onların meselelerini çözmekle uğraşmadılar. Veya bu emperyalistlerle işbirliğine girdiler. Dolayısıyla bugün İslam aleminde ortak bir siyasi irade yok, bir cihan devleti, bir cihan siyaseti yok. Hadi diyelim ki klasik dönem bir bütün İslam dünyasını tek bir bayrak altında tutmak zor, mümkün değil. Ama bir meclis, bir cihan siyaseti olabilir. Şimdi Avrupa kendi içinde bir cihan siyasetidir. Avrupa Birliği dediğimizde.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri 52 tane devletten oluşuyor. Bir cihan siyasetidir. Rusya Federasyonu 180 üzerine özerk bölgeden oluşuyor. Bir cihan devleti siyasetidir. Dolayısıyla Müslüman toplumlar da bir cihan siyasetini geliştirmeleri lazım. Bunu geliştirdikleri zaman gavur kapısına, Müslümanların düçar olmasına artık şey kalmaz. Yani ona bir böyle bir şey doğmaz yani. Müslümanlar böyle bir sorunla karşı karşıya kalmazlar. O nedenle hani Sayın Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür diyor ya. Ya bir yönüyle bu cihan siyaseti arayışının bir yansımasıdır bu söylemde aslında. Bu zaman zaman mesela Kral Faysal'ın da Allah rahmet etsin işte İslam Konferansı Teşkilatı'nı kurdukları zaman, İslam Dünya Gençliği Örgütü'nü kurdukları zaman, bunun etrafında çeşitli kurumlar geliştirdikleri zaman Müslümanlara yeni bir cihan siyasetini sunmaya çalıştılar. Belli bir yol katlettiler belki, ondan sonra tam başarılı olamadılar. Ama biz yeni küresel şartlarda her Müslüman ümmet bilincini içinde taşıyarak bir cihan siyasetine sahip olma, bunun için mücadele etme, bunun için gayret de olma duygusunu taşımalı ki Gün gelir Allah nasip eder, Müslümanlar gavur kapısına düçar olmazlar. Güvenliğimizi kendimiz sağlarız, zenginliğimizi kendimiz işleriz. Paylaşım konusunda ortak siyasetler olur. Değil mi? Nasıl Osmanlı'nın geniş topraklarında bir paylaşım düzeni varsa, bölgeler arasında çok büyük dengesizlikler yoksa, İslam dünyasını da bir bütün olarak düşündüğümüzde bu zenginlik paylaşımı, mesleki işbirliği olursa, teknoloji işbirliği olursa, o zaman burada da dediğimiz gibi ekonomik sorunlar olabildiğince azalır. Güvenlik sorunları, iki ana şey zaten var, güvenlik ve ekonomi. Güvenlik meseleleri de çözülür. O zaman insanlar kaçmaz buradan. Yurtsuz hale gelmezler Müslümanlar. Yani Suriye'ye bakın, 22 milyondan 10 milyona düşmüş. 10 milyonun 5 milyonu da İdlib'de sıkışmış. Böyle bir Pakistan da gittikçe yurtsuz hale geliyor. Diğer yerlerde de kalıyor. Her yerde diktatörler var. Emniyet yok, güven yok.
Evet.
Her yerde belli bir grup sermayeyi elinde tutuyor. Büyük paraları elinde tutuyor. Bu paraların İsviçre Bankası, New York'taki veya işte Londra'daki bankalarda, öbür yanda bu halklar istihdam sorunların nedeniyle işte açlık ve sefalet çekiyorlar. Böyle bir hal yaşıyoruz. Ama dediğimiz gibi adil düzenler olursa, kardeşim bu paralar oraya gitmez. Nereye götürüyorsun? Bu paraları getir. Bu toprakların imarında kullanalım.
Üretiminde
kullanalım. Üretiminde kullanalım. Hepsini de Arabistan kullanmasın. Hepsini de efendim Kuveyt kullanmasın. Bak, Mısır'da Arap, Mısır'da Müslüman. Orada da büyük bir nüfus var, yoksulluk var. Oraya da bir pay verelim. Zekatı da bu sene bu ülkenin zekatı olarak oraya verelim.
Hocam,
Bireyin zekatı gibi ülkenin de zekatı
IMF,
olmalı.
IMF'nin şu anki en büyük katkısı olan Suudi Arabistan.
Ya,
ama hani kimlere hizmet ediyor?
Kimlere hizmet ediyor? Müslüman topraklarındaki
zenginliği
alıp gavurlara dağıtıyoruz. Sonra da Müslümanlar gavurların kapılarını mahkum ediliyor.
Doğru söylüyorsunuz. Yurtsuzluk, ezanların üzerinde okunmadığı toprakların kapısına düşmektir. Hocam, evet. Yazınızın son bölümünü okuyalım. İlk bölümü bitirmeden. Büyük bir çaresizlik, otoritesizlik ve acziyettir. Zengin toprakları, büyük kültürleri ve bereketli hilali üzerinde tutan beldelerimizden çıkarak yurtsuzlaşmanın en büyük utancı gavur kapısına düşmektir. Bundan kurtulmanın yolu yeniden cihan siyasetini tesis edecek bir siyasal bilince yönelmektir. Her Müslüman bu bilinç etrafında yeniden dirilmelidir. Yoksa gün gelecek her Müslüman gavurun kapısına düşmek zilletini yaşamaktan kendisini kurtaramayacaktır. İnşallah bu azalır hocam.
İnşallah.
Bu düşme azalır. İnşallah. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımızın ilk bölümünü bitirdik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından bilimin salgınları bitirdiğini söyleyerek insanı tanrı ilan edenler nerede konusunu konuşacağız. Kısa bir ara şimdi.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde biraz göçmenleri konuştuk, Müslüman göçmenleri konuştuk. Yunanistan kapılarında şu an Afganistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten, Suriye'den gelen insanlar var. Zor şartlardalar. Hem o kapıda yaşadıkları zor şartlar var, hem de onların oraya gitmesi, yani o gavur kapısına düşmeleri, düşürülmeleri, bunların sebepleri, niye bu haldeyiz, bunu konuştuk programımızın ilk bölümünde. Bu bölümde biraz salgını konuşacağız ama salgını biz tıbbi olarak ele almayacağız. Korona salgınını konuşacağız. Yani biraz bilimin iddiaları üzerinden, bilimin bu salgınları bitireceğini söylemesi, insanı çok merkeze alması, insanı tanrı ilan etmesi bir nevi, ama bütün bunlara rağmen salgınların önüne geçilememesi, salgınların bir şekilde kontrol altına alınması sağlansa bile insanların kaygı düzeylerinin, korkularının yok edilememesi, bir nevi insanların anlam dünyasının bilimle de doldurulmaya çalışılması ama bunun mümkün olmaması. Bunu konuşacağız programımızın bu bölümünde. Hocam, insanoğlu tarihin en büyük salgınlarından birisiyle yüz yüze gerçekten. Yani ilk Çin'de başladı, Avrupa'ya yayıldı, Amerika'da yayıldı. Hatta bugün itibariyle Çin'de ölenlerden daha fazla bir sayıya ulaşılmış toplamda. Bu salgınla beraber dünyanın bütün diğer ülkeleriyle beraber şehirler boşalıyor. Binlerce insan ölüyor. Milyonlarca insanlar için hastanelerde hazırlıklar yapılıyor. Karantina yayılıyor. İşte şimdi Umre'den gelenler Türkiye'de öğrenci yurtlarına alınmaya başlandı. Konya'da, Ankara'da, bugün de yine İstanbul'da bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Dün ve bugün Bakırköy'de yanılmıyorsam ve Güngören'de iki tane öğrenci yurdu boşaltıldı. Evet. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yaklaşık 3000 kişilik bir yurt boşaltıldı. İstanbul'a dönen, Umre'den dönenler de burada karantina altına alınıyor. Tabii bu dünyada, bütün dünya, herkes kendini tehdit altında hissediyor. Ölüm korkusu nesnel gerçekliğiyle kendisini gösteriyor, herkesin kapısını çalıyor. Zengini, meşhuru, ayrıcalıklısı, muktedir olanı herkesi endişelendiriyor. Ve ibret olarak da hocam, bu insanlara da bulaşıyor. Evet, işte o zengin, evet, şöhretli futbolculara bulaştı bu virüs.
Artistlere bulaştı.
Kanada devlet başkanının karısına bulaştı. Dediğiniz gibi artistlere bulaşıyor, meşhurlara bulaşıyor. Böyle bir durum. İnsanın aslında acizliğini gösteriyor bu durum. Fakat bir taraftan da hem bu acizliği yaşıyoruz hocam, bir taraftan da bilimin gücü var. Yani evet, işte laboratuvarlar var, Ar-Ge çalışmaları var. Aşı bulunmaya çalışılıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, evet, de bu konuda haberler geliyor. Siz diyorsunuz ki hocam, belki o soruyla başlamak lazım. Salgın ve din arasında her zaman anlamlı ilişkiler olmuştur. Evet. Değil mi hocam? Yani bu salgınların yayılması, işte günahın artması,
evet,
dünya düzeninin bozulması, insanlığın, evet, bozulması olarak da görülmüştür ki dinlerin bu söylemi destekleyecek retoriği de güçlüdür yani.
Tabii,
bir şekilde.
Tabii.
Ancak diyorsunuz modernite bu ilişkiyi alt üst etti.
Evet.
Yani hem salgına sebep olan durumlar hem de salgınla beraber ölümün o korkutuculuğunu da,
evet,
bir şekilde tolere eden, ölümü anlamlı hale getiren o din söylemi moderniteyle beraber alt üst oldu.
Evet.
Ne yaşadık hocam, evet, biz? Yani, evet, bu manada din moderniteyle nasıl bir ilişkiye girdi? Bu ilişki alt üst oldu. Bilim bunun neresinde?
Evet.
Yani biz bilimle moderniteyi, evet, yan yana kullanıyoruz ama bilim, hı, o modernitenin bir çıktısı değil mi?
Şimdi tabii burada salgın, din, modernlik ve bilim ilişkisi,
evet,
üzerinde duruyoruz. Bilim derken genel anlamda bir bilim var. Dünyayı anlamaya yönelen, insanı anlamaya yönelen, araştırmalar yapan disiplinler, bu her zaman olmuştur. Ama modern dönemde bilime çok fazla, çok aşırı bir anlam verenler var. Bilimi dinselleştirenler var. Yani bilim efendim araştırmalar yapıyor, artık bütün sorunları çözecek, salgın hastalıklar konusunda araştırmalar yapıyor. İşte tarihte bunların hepsine bir çözüm buldu. Gittikçe insanların sağlık sorunlarını bilim tamamıyla salgın sorunlarını çözeceği için artık dinin böyle Allah'ın işte insanı zor durumda kalınca, korku duygularıyla karşı karşıya kalınca Allah'a yönelmesine ihtiyaç kalınmayacak.
Evet.
Mesela bunu ileri sürüyorlar ateistler, deistler, çeşitli Avrupa'daki pozitivist ve materyalist felsefeyi benimseyenler.
Bir meydan okuma bu aynı zamanda.
Meydan okuma.
Hocam?
Dünya tarihini de kendilerine göre kurguluyorlar. İşte Harari bunu yapmış kitaplarında. Gittikçe güya bilim bütün salgın hastalıklarını çözmüş. Artık çözüyor. Hiç korkuya mahal yok. Tanrı düşüncesi de tamamıyla korkudan geldiği için korku kalktığına göre o da kalkmıştır. Şimdi bunun böyle olmadığını bu koronavirüsü çok apaçık bir biçimde bize gösterdi.
Ölüm diyor hocam, harare değil mi o Homo Deus'ta? Evet. Ölüm hep teknik aksaklıklar yüzünden oluyor.
Artık
aslında yani buna da bir çözüm bulacağız.
Evet, bir teknik aksaklık, aksaklık ölüm var. Bir teknik aksaklık, onu da çözeceğiz diyor. Zaten salgınlarla ilgili görüşü tamamıyla diyor, bilim bunu çözdü diyor. Bundan sonra çıkmayacak diyor. Ve bu kişilerin bu görüşlerini yeni genç kuşaklar peynir ekmek gibi, yani bunun kitaplarını alıyorlar, satın alıyorlar, okuyorlar, etkileniyorlar. Önce bir deizme yöneliyorlar. Deizmin arkasında da ateizm ve materyalizm geliyor maalesef. Şimdi gerçek böyle değil. Gerçeğin böyle olmadığını bize bu son salgın hastalığı gösterdi. Yani bu salgın hiç kimsenin tahmin etmediği biçimde, hiç kimsenin tahmin etmediği bir yerde ortaya çıktı. İşte dünyayı Çin'den çıktı, Amerika dünyanın öbür ucuna kadar yayıldı. İşte hiçbir sınıf mırıf da tanımıyor. Halbuki güvenlik açısından zengin olanların güvenliği yüksektir. Halbuki tıptan daha fazla imkanın yararlanıyorlar, bilimden daha fazla yararlanıyorlar. Öyle zengin fakir ayrılığını da tanımıyor. Her yere gidiyor. Dolayısıyla ölümün eşitliğini yeniden insana hatırlatıyor. Salgın sadece fiziksel bir yok etme değil. Sadece insanın bedenini yok eden bir pratik değil salgın dediğimiz şey. Bilim sadece bu yönünü anlayarak bu yönünü gidermeye yönelik çalışmalar yapabilir. Bilimin gücü bu kadar. Yani bu bedene bulaşan, bedeni fiziksel olarak yok eden mikrobu, bu boyutunu yok edebilir. Ama bu mikrobun, bu salgının bunu yapmakla beraber insanların korkuları, endişeleri, sosyal hayattaki yoksunlukları, ondan sonra psikolojik dünyalarını alt üst edişi, burada çok ciddi bir şey var. Hatta bugün bir tıp profesörümüzün, bu mikrobiyoloji üzerinde uzman olan birisinin yazısını okudum. Diyor ki bu koronavirüsüyle başa çıkmak için sadece bu hekimlikle ilgili, sağlıkla ilgili tedbirler yetmiyor. Aynı zamanda korku, endişe ve bunların yol açtığı stresi karşı da diyor tedbirler almak gerekiyor.
Evet.
Çünkü o da bağışıklık sistemini etkiliyor.
Çökertiyor, zayıflatıyor.
Ha. Burada işte din önemli. Kutsallık burada devreye giriyor. Modernite bu yönüyle kutsallığa bakmıyordu. Modernite insanı sadece fiziki, maddi bir varlık olarak düşünüp bilimi de o çerçevede tanımlıyor. Bilim de bugüne kadar o çerçevede hareket ediyor.
Yani materyalist bir anlayış değil mi hocam? Tabii, bilinci, ruhu kabul etmeyen.
Kabul etmiyor.
İnsanın bir takım sıvılardan, bir takım maddelerden, moleküllerden, hormonlardan,
evet, hücreden,
enzimlerden oluşan bir yapı.
Bir yapı.
Makine gibi görüyor yani.
Tabii makine insan. Materyalist zaten bir filozof, makine insan diyor yani. Böyle bir bakış açısı var. Fakat bu salgınla birlikte biz gördük ki bilim böyle hiç dediğimiz gibi salgınlar bitti derken yepyeni bir salgın ortaya çıktı. Ve binlerce insanı öldürmüş ve kime dokunacağı belli değil. Kontrol etmesi çok zor. Yepyeni yöntemler üreterek kontrol etme imkanınız olur. Yepyeni bilimsel bilgiler üreterek başa çıkma imkanınız var. Yepyeni anlayışlar gerekiyor. Dolayısıyla adeta bilim sıfırdan başlıyor. Bakın böyle bir şey var. O zaman o bilim gelecek, salgınları yenecek, dine de Tanrı'ya da ihtiyaç kalmayacak tezi bu son salgınla beraber çöktü aslında. Pozitivizm çöktü, materyalizm çöktü, deizm çöktü. Burada mesela Peter Berger, önemli bir sosyolog, siz de iyi bilirsiniz. Onun ana tezi de kutsallığın kaosla karşıtlık içinde olduğu. Kutsallık efendim dünyayla karşıtlık içinde değil, bilimle karşıtlık içinde değil, kutsallık kaosla karşıtlık içinde. Kutsallık şeytanla karşıtlık içindir. Salgın şeytani bir şeydir. Neden? Salgın kötülük, şeytan da kötülüktür. Şeytan insana vesvese verir. insanı ruhsal, psikolojik, sosyal dünyasına dağıtır, bunlara saldırır. Salgın da endişe, korku üretiyor ve insanın ruhsal ve sosyolojik dünyasını ne yapıyor? Dağıtıyor.
Çökertiyor.
Çökertiyor. İşte kutsallık, din, Allah burada buna karşı çok büyük bir tedbir olarak var oluyor. Bakın, manevi bir tedbir, ruhsal bir tedbir, vesveseye, korkuya, endişeye ve strese karşı bir tedbir. İnsanın bu dünyasını düzenleyen yöndür çünkü. Melekut olandır. Şeytani olana karşı melekut olan boyut ne yapabilir? Dur diyebilir. O nedenle Kur'an sizin için bir şifadır diyor, değil mi?
Evet.
Aynı şekilde dua bir şifadır. Allah'a yönelmek bir şifadır. Peygamber'i zikretmek bir şifadır. Bütün bunlar aslında bizim işte o endişelerden, korkulardan, streslerden arınmamız için önemli. Ve kutsal değerlerimiz, inancımız, Rabbimiz bu konuda aslında bir yandan bizi uyarırken, çünkü her bir salgın bir imtihandır aynı zamanda. Bu imtihandan ibretle çıkmak ve sıhhatle çıkmak için de ona yönelmemizi, değil mi? Ondan şifa dilememizi ister. Bu eblehler tarihte sanki Müslümanlar şifa ararken hiçbir zaman ilmi çalışmalar yapmamışlar. Kur'an okumaya ve dua etmeye yönelmişler. Mabetlerde dua etmişler, ayin yapmışlar. Böyle bir bakış açısı var. Bu da tamamıyla yalandır. Müslümanlar her zaman dua da ettiler. Kitaplarını da kitaplarına yöneldiler. Allah'a yöneldiler. Ondan yardım dilediler. Ama aynı zamanda ilmi çalışmalarını da yaptılar. O nedenle dinle ilim burada birbirine karşıt değil, birbirine yardım eden, el birliği yapan alanlardır. Ve bunu yaptığı zaman daha bir insanlar başarılı olur. Bu sorunla başa çıkabiliriz. Bu koronavirüsünün ürettiği kaygıyı bu şekilde aşabiliriz. O nedenle bizim hakikaten kitabımızın, Rabbimizin hem uyarılarına kulak vermemiz gerekiyor, hem de şifayı ondan dilememiz gerekiyor.
Evet hocam. Hocam yine bu bölümü de sizin yazının son paragrafını okuyarak bitirmek istiyorum. İnsanoğlunun varlığında ne hastalık biter ne de salgın. Bunlar insan ve toplumların kaderi. Bunlarla mücadele etmek de bir mesuliyet. Allah insanın kaderinde hem gazabıyla hem de müjdesiyle var. İnsana düşen gayret ve teslimiyet içinde olmak. Bunları imtihan olarak görmek, imtihandan sıhhat kadar ibretle de çıkmak, yeniden deizm, materyalizm ve pozitivizm gibi çağdaş ideolojilerin Tanrı'yı sürgüne gönderen sapmalarından uzak durmak. Evet. Gerçekten bu bize şifa olacak bilimi, evet, bilimin usulüyle, metodolojisiyle hocam şifa arıyoruz ama bir taraftan da bu usuller bazen bizi yoldan da çıkarabiliyor, sapmalara neden olabiliyor. Çok güzel bir yazı hocam bu. Teşekkür ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.